Ayrım 4.
Aslını sorarsan bana da ters. Gebe kalması değil. Şimdi hiç sırası değildi bu bir. İkincisi ben de kadın ve erkek ilişkisinin kimi kuralları olmasını istiyorum. Ama senin kadar katı değilim. Ne olacak şimdi? Nasıl? Bizim gibi kol kola girmişler. Kız gebe kalmış. Kendisiyle alay edilmesine bozuldu Zeynep. Elini yeniden kurtarmak istedi. Bırakmadı Recep. Kızma. Nasıl derken bu kargaşada nerede nasıl yemişler bu naneyi diye soruyorsun sanırım. Ha sormuyorsun. İyi ben yine de söyleyeyim. Mübeccel yurttan atıldı. Cemallerin kurtuluştaki evinde kalıyordu 6 aydır. Mübeccel ve Cemal sevmişler birbirlerini. Buraya dek güzel, iyi sevsinler ama çocuk yapmak niye? Eşi olusu Cemal bilememiş işte. Kız da deneyimsiz, 2 aylık gebe olduğunu yeni anlamış, düşürmeye kalkmış. Kanaması varmış şimdi. Tam bizim eve göre bir durum. Annem felç olur duysa vallahi. Doğru, bunu düşünemedim ben de. Şimdi ne olacağını ben de bilmiyorum. Cemal evleneceğim diyor. Örgüt Cemal'e bozuk. Kız serseme dönmüş, canının derdinde. Boktan bir durum anlayacağın. Ha dün aralarında devrim nikahı yapmışlar. Zeynep bir şaşkınlıktan yeni bir şaşkınlığa geçti. Adımlarını sıklaştırdı. Uzunca bir süre sessiz yürüdüler. En uzun yürüyüşü bu oldu Recep'le Zeynep'in. Recep yolu çok kısaymış meğer dedi. Zeynep masasını toplarken eline batan toplu iğneyle anılardan koptu. Odanın tüm pencerelerini açtı. İçeri dolan kar ayazı çimdikledi onu adeta. Mübeccel nerede şimdi Recep? Tam bağımsız Türkiye. Mübeccel'in oğlu 20 yaşını geçmiştir. Geride kalanların hangisi yanlış hangisi doğru? Dışarısı kadar soğuk olmuştu odası. Titreyerek bir sandalyeye oturdu, telefonu masadan kucağına aldı. Ezbere bildiği bir numarayı aradı. Açıldı telefon, karşıdakinin konuşmasına olanak vermeden. Metin hemen gelebilir misin buraya dedi ve almacı koydu yerine. Mantosunu kaptığı gibi dış kapıya koştu sonra. Apartmanın içinde mantosunu giyerek merdivenlerden aşağı inerken eskisi gibi kapıda karşılamayı düşündü Metin'i. Dış kapının önüne çıktı, ayağıyla karları ezerek ve ne olur sen benim yarim olsaydın şarkısını mırıldanarak bir aşağı bir yukarı yürüdü. Metin'in gelirim ya da gelemem deyişini anımsamadan ve hiç düşünmeden beklemeye koyuldu. Kapkaraydı Ankara, belli ki yeniden yağacaktı kar. Türbe yeşillerine taşınıyoruz. Fahriye abla, annemgil Zühre teyzemlerde sen de oraya çıkacakmışsın. Olur İnci, işim bitsin çıkarım. Kezban, İnci'nin annesi. 13 numarada, tam üstümüzde oturuyor. Zühre de onun bitişiğinde. 5 katlı bu apartmanda 15 daire var. Benim dışımda kadınların hiçbiri çalışmıyor. Cumartesi günlerimin çoğunu, ara sıra akşamlarımın kimisini bu kadınlarla laflayarak, örgü, dikiş modelleri alıp vererek geçiriyorum. Annem, benim onlarla bu denli içli dışlı oluşumdan pek hoşlanmıyor. Ama apartman dışına çıkmam yerine onlarla oturup kalmama bal gibi katlanıyor. Apartmandaki yaşlı kadınlarla gençler tam 2 takıma ayrılmış durumda. Annem benimle gelsin mi gelmesin mi bir türlü karar veremiyor. Benimle gelse yani gelinlerin oluşturduğu yana geçse bir türlü, geçmese yani kaynanalarla kalsa bir türlü. Kendince bir taktik uyguluyor. Ne anlıyorsun bu cahil karılardan diye söyleniyor. Anneme göre kız kısmının evli barklı kadınların içinde işi yok. Kim bilir diyor arada bir. Neler konuşuyorlardır haspalar. Çaktırmadan ağzımı yokluyor. Dillerinin ucuna geleni söyler bu arsızlar. Kocalarıyla olup biteni de saklamaz azgın şeyler diye hırçınlaşıyor. Bu kadınlarla otura kalka evlenince ben de onlara dönecekmişim. Nasılsa bütün kızlar kadınlar gibi feleğin sillesini yiyecekmişim. Annemin bu değişmez söylevlerine pek aldırmıyorum. Ama onun böyle huzursuz olmasının etkilenip tepkili davranmıyorum ona. Annem o, benim iyiliğimi ister. Gittiğim yerde de doğrusu diken üstünde oturuyorum. Öyle iş arkadaşlarımdan birine ya da apartman dışı başka eşe dosta da gitsem ikircikli oturuyorum. Gözüm saatte oluyor hep. Annem pek haksız da sayılmaz. Kezban'ın, Zühre'nin, Hatice'nin en çok bunlarla birlikte oluyorum. Ağızlarının kilidi yok, hiç ölçüleri de yok. Ne ikramda ne sözde. Doğrusu örgüde, dikişte, ev işlerinde, yemekte de becerikliler. Kocalarının ufacık kazançlarıyla dünyayı döndürüyorlar. Okumuş yazmış biriyim diye de bana sormayı, görüş almayı seviyorlar. Beğendiklerini beğenmem, güzel dediklerini güzel demem umutlandırıyor hepsini. Mutlu oluyorlar. Belki de bana öyle geliyor. Zührelere gitmeden önce ocağı söndürdüm. Sobaya kömür attım, anahtarımı örgümü aldım, kapıyı çektim. Annem de ev sahibi teyzedeydi. O gideli çok olmuştu. Zühre'nin kapısına 3 kez tık tık vurdum. Bu parolamızdı. Zil çalmıyorduk aramızda. Açıldı kapı. Zühre, gir gir, nerede kaldın kız dedi. Aman ne soğuk apartmanın içi bile buz buz. Geç şu sedire geç diye Zühre yer gösterdi. Hatice yok mu? Sobasına bakmaya gitti. Gelir şimdi dedi sedire oturan Kezban. İnci'nin kollarına kırmızı bir yün çilesi takmış yumak yapıyordu. Beni görünce küçük kızın kollarından yünü çıkardı. Kalk kız sen eve git dedi İnci'ye. İnci mızıklandı. Yüzünü ekşitip dudağını sarkıttı. Otursun varsın dedim. Ne iş var karıların arasında dedi annesi. Ben oturuyorum ya sizinle kız dedim göz kırparak. Elleme o da otursun. Kezban yerden terliğinin tekini alıp vuracakmış gibi İnci'ye doğru uzandı. Kalk kız arsız laf anla biraz. Ben ne diyorsam o olacak. Şimdiden dediğime gelmezsen ben ne bok yerim yarın öbür gün. Kalk defol. İnci ağlayarak ayaklarını sürüye sürüye gitti. Neyin var Kezban bugün barut gibisin dedim. Şimdi tıpkı anneme benzeyen bu genç kadına. Kız Fahriye dedi Kezban. Seninle bir şey konuşacağım da İnci duymasın istedim. Gitti işte konuş bakalım. Fahriye, sağ mememde taş gibi bir şey var. Bir de sen bak ne olur. Kezban, ben doktor muyum derken telaşlanmıştım. Değilsin ya bir bak Fahriye. Yanıtımı beklemeden kucağındaki yün çilesiyle yumağını bir yana iteledi Kezban. Oturduğu yerden giysisinin önündeki düğmeleri açmaya başladı. Sonra basma giysiyi omuzlarından sıyırıp indirdi. Yıkanmaktan eprimiş giysi oturduğu yerde poposunun çevresinde toplandı. Fanilasını eteğinden tutup başından sıyırdı çıkardı. Odaya bir ter kokusu yayılırken dağ gibi kar beyazı 2 koca meme ortaya çıktı. Sütyen de takmadım bugün zararı neyi olur diye acıyor da elleyince. Çıtır çıtır yanan sobanın ısıttığı odada bedenindeki tüyler dikildi ürperdi Kezban. Bak aha tam şurası bak taş gibi. Sırt üstü uzansana dedim memeyi ellemekle ellememek arasında kararsız. Kezban onca şişmanlığıyla tek kişilik bu sediri kaplayıverdi. Uzandı, bekliyordu memesini ellememi. Sen şimdi kendin bak bakalım Kezban dedim dikildiğim yerden. Yine var mı? Kezban Zühre'nin dikkatli bakışları altında memesini sıvazlamaya başladı. Abu taş gibi kız var vallahi burada bir dert var. Hemi de kocaman bak elle şimdi Fahriye. Eğildim, sedirin yanına diz çökerek Kezban'ın memesine dokundum. Bu parmak uçlarımla dokunuşla bile sertliğini duyumsadım. Hemen çektim elimi. Tedirgin tavrım Kezban'ın gözünden kaçmadı, başladı ağlamaya. Zühre'ye, kanser bu kanser dediydim sana diye memesini göstererek yakındı. Kezban ne denli şişmansa Zühre de o denli sıska bir kadındı. Hiç olmayan memelerini çapraz uzattığı elleriyle yoklarken Kezban'ın koca memesine şöyle bir bakarak bana göz kırptı. Kız Fahriye bu karı çok şımarık. Az oynatsın Fazıl abiyle fazla mıncıklatmasın. İşte sonra böyle olur. Kezban yattığı yerden Zühre'ye kötü kötü baktı. Kız ben burada can derdindeyim. Senin aklın oynaşta. Allah canını alsın emi dedi. Zühre'nin zayıflığı Kezban'ın şişmanlığıyla dalga geçmeyi pek seven Hatice gelmişti o sıra. Kız Kezban süt düğümlemesi neyi olmasın benim etimde de olduğuydu yardılar aldılar. Ne sütü ne düğümlenmesi kız. En son İnci'yi emzirdim. 10 yaşında İnci. 10 yıl sonra olur mu? Olur kız. Eltimdeki de öyle oldu valla. Kezban'ın bakışlarından beni doktor yerine saydığını anladım. Hiç bilmediğim ama duyduğum şeylerdi konuştukları. Bir söz söylemem gerekliydi şu an. Kadınların hepsi bana bakıyordu. Olabilir Kezban. Ben de duydum böyle şeyler olduğunu. Ama sen iyisin hemen bir doktora git. Biz ne desek yanlış olur. Bu iş doktorluk. Sen Fazıl abiye telefon et de şimdi hasta kağıdı alsın iş yerinden. Gecikmeye gelmez. Kadını sakinleştireyim derken bu sözlerimle besbeter korkmasına yol açtığımı anladım. Olan oldu bir kez. Belki de iyi oldu. Bu kadınlar ağırdan alır işi. Korksunlar daha iyi diye kendimi rahatlattım sonra. 3 çocuk anısı gep genç bir kadın Kezban. Fahriye öğle tatilinde bizimle gelir misin? Çok önemli bazı şeyler konuşacağız seninle. Gelmesine gelirim de bir sen dışarıda yemek yenecekse benim param az. Yemek önemli değil, parka gideceğiz, dışarıda konuşmamız gerek, tamam mı? Tamam dedim bir sene. Ama iş yeri dışında ne konuşacağımızı da merak ettim. Gizli saklı bir iş mi çeviriyordu bu kadın? Saat 12'yi geçerken geldi odama, birlikte çıktık. Yanında kimse yoktu. İş yerimize en yakın parka oyalanmadan hızlı hızlı yürüyerek gittik. Nesrin'le Haldun bizden önce gelmiş oturuyorlardı. Neden ayrı ayrı geldik ki diye geçirirken Usum'dan, seninle 4 kişi olduk. Şimdi konuşacaklarımızı başka bilen yok Fahriye. Konuyu anlatalım, aklına yatmazsa unut, olur mu? Dedi Birsen. Gizli örgüt mü kuracağız diyerek güldüm. Bir bakıma dedi Haldun. Örgütleneceğiz diye araya girdi Nesrin. Arkadaşlar bir dakika dağıtmayın konuyu diye uyardı onları Birsen. Zamanımız kısıtlı. Bana bakın derken tedirginliğim sesime yansımıştı. Gerisini getiremedim. Birsen'in yüzüne baktım. Fahriyeciğim, bizim çok demokrat, aydın, hatta dışarıdaki karşıtlarımızın komünist dedikleri patronlarımız var. Hepsi çok sevip saydığımız insanlar. Ancak bizim kendilerini ve iş yerimizi sevdiğimiz kadar onlar bizi sevmiyorlar. Bunu geçen hafta anladık. Bize yapacakları yıllık artışı duydun değil mi Fahriye? Evet Birsen, duydum ve çok kızdım. Bir yıl nasıl geçinir insanlar, ne yaparız o parayla? Geçinemeyiz elbet. Üstelik büyük patron ötekileri etkiliyor. Büyük bir yapının projesini çizdirmişler. İyi, genişlesin, büyüsün iş yerimiz. Ama çalışanlardan kesilerek olur mu? Ben yapının maketini gördüm, çok güzel diye araya girdim. Gerçekten gerekli de çocuklar. Kimse gereksiz demiyor ki Fahriye. Ancak bize yapılacak artışın düşük olduğunu nasıl açıklıyorlar, duydun mu? Hayır dedim, duymamıştım. Burada çalışmanın onuruyla yetinsinler demiş büyük patron. Mızıklayan kendine iş arasın diye de eklemiş. Bu denli kolay mı yahu kapıyı göstermek diye öfkelendim. Kolaymış baksana, biz buraya yıllarımızı, emeğimizi verdik, veriyoruz. Elbette böyle bir yerde çalışmanın da onurunu paylaşıyoruz. Ama herhangi bir fabrika, atölye patronu gibi davranmaları ağrımıza gitti. Peki ne yapacağız derken büyük patrona yönelmişti öfkem. Örgütleneceğiz dedi Haldun. Nasıl? Sendika kuracağız iş yerlerimizde. Sendika kurmak kolay iş mi arkadaşlar? Benim hiç aklımın ermediği bir konu bu. Bizim de ermiyordu ama öğrendik dedi Nesrin. Dur sana da anlatalım diye yeniden açıklamalara girişti Birsen. Bir sendikacıyla konuştuk önce. Adam büro işçilerinin bağlı olduğu bir sendikanın başkanı. Bu sendika bir büyük sendikaya bağlı. Herkes bu işe gönüllü mü diye sordu bize. Gönüllüyse şu formları doldursunlar, yetki belgesini alalım, gerisi kolay dedi. Çoğunluğun bilgisi olmadığını, yöneticilerimizden çekinip sıcak bakmayanlar da çıkabileceğini söyledik. O zaman sizler arkadaşlarınız adına şunları doldurun, imzalayın demez mi? Yahu bu sahtekarlık olur dedik. Bir şey olmaz, bu işler böyle başlar diye kahkahalarla gülmez mi? Adamı gözümüz tutmadı. Çocuklar bakın diye telaşlanarak söze başladım. Dedim ya, benim hiç aklım ermez böyle şeylere. Ancak gerçekten adam gibi yol gösteren birilerine soralım. Ağzımıza gözümüze bulaştırırsak rezil oluruz. Dur telaşlanma dedi Birsen. Sorduk biz. Bağımsız bir büro işleri sendikasının başkanıyla dün konuştuk. İlk gittiğimiz sendikayı da sendikacıyı da söyledik. Adam bizden çok telaşlandı. Senin şimdiki tepkini gösterdi. Hemen iş yerinizde çoğunluğu sağlayın. Arkadaşlarınıza bilgi verin. Burnuma kötü kokular gelmeye başladı bile dedi. Biz bu ikinci adama güvendik. Onu ve sendikasını da soruşturduk başkalarından. Durum bu. Hemen kolları sıvayıp bu işi kotarmamız gerekiyor. Kafam karışmıştı. Ama sendikalı olmamız gerektiğine de inanmıştım. İş yerimizdeki kimi olaylardan, tavırlardan inciniyorduk. Yıllardır böyleydi bu. İyi de şimdi ne yapacaktık? Dördümüzün de işine son verilebilirdi. İş yerimize doğru yürürken yoldan birer simit aldık. Herkes kendine en yakın olanları bu konuyu açacak ve bu işin dalgalanmasını önlemek için de çok hızlı davranacaktık. Yarın öğleye dek konuşma, görüşmeler bitmeli, her konuştuğumuzu sendikaya giriş belgesinde imzalatmalıydık. Birsen bir tomar belge de bana verdi, çantama koydum. Öğrencilik yıllarım geldi Usum'a. Forumlu, boykotlu yıllarım. Eylemlerde, yürüyüşlerde başı çekenlere hep sevecenlikle yaklaşmış katılımcı olmuştum. Karar organlarına uzaktım hep. Dalgın, düşünceli iş yerimizin kapısından girdik. Giriş ve çıkışlarda imza atardık. 5-10 dakika erken bile dönmüştük işe. Bu imza işini de güvensizlik sayıyorduk kendimize. Baktık kapıdaki nöbetçi arkadaşımızın önünde bir sendikanın belirtkesini taşıyan bir tomar kağıt duruyor. Bütün çalışanların adına birer tane. Nöbetçi arkadaş kendisininkini açıp okumuş bile, anlayamadığını belirten şaşkın bakışlarla bize sordu. Birsen abla, bu da ne? Sendikalı olmuşum ben. Öyle yazıyor, bak kim yaptı ki beni sendikalı? Olur mu öyle şey, dedi Birsen. Hem kağıtların hepsini hem de nöbetçi arkadaşınınkini aldı elinden. Bak Hüseyin, biri bize şaka yapıyor olmalı. Ama sendikalı olsak kötü mü olur, dedi. Ben bilmem, dedi adam. İyi mi olur, kötü mü? İyi olur Hüseyin. Bak bu yıl zam yok. Üstelik yalnız para için değil, hem işimiz hem halkımız için iyi olur. Siz daha iyi bilirsiniz, dedi Hüseyin. Ben varım, siz iyi diyorsanız. Öyleyse şimdilik bundan kimseye söz etme, diye Birsen Hüseyin'i tembihledi. Hepimiz Birsen'in odasına gidip kapıyı kapattık. Yazıyı okuduk. Birsenlerin ilk görüştüğü sendika tüm çalışanların adlarını öğrenmiş, sanki çalışanların bir başvurusu varmış gibi sendika üyeliğine alındığımızı hemen bölge çalışma müdürlüğüne gidip toplu sözleşme için yetki alacağını duyuruyordu bize. Üyeliğimizin hem bize hem sendikaya hayırlı uğurlu olmasını diliyordu. Taş gibi olduk dördümüzde. Birsen hemen görüştükleri öteki sendika başkanını telefon etti. İşte, dedi başkan, korktuğum başıma geldi. Adamlar yetki belgesinde benzeri yöntemlerle alabilir. Eğer bizim sendikanın üyesi olmak istiyorsanız size verdiğim formları hemen doldurun ki bu akşam saat 17'ye değin bölge çalışmaya biz gerçek imzalarla gidelim. Birsen telefonu kapattığında dördümüz de eşekten düşmüş karpuza dönmüştük. Bana döndü, sen istersen karışma, dedi. Bu işi milletin başına biz üçümüz açtık, biz temizleyelim. Olur mu Birsen, bu durumda sizin yanınızda olmalıyım, saçmalama. Şimdi ne yapacağız onu düşünelim, diye karşı çıktım. Buldum bir yol, diye Nesrin parmaklarını ışıklattı. İş yerimiz dört kat. Herkes gelmiştir yerine. Öğle tatili bitti. Her birimiz bir kata dağılalım. Bu odaya o katın hizmetlilerini de çağırıp konuyu anlatalım. Hiçbir şey saklamadan. Bizi zorla üye yapan sendikadan ancak noter aracılığı ve belli bir harcamayla ayrılabileceklerini ekleyelim. Bu yeni formları imzalatalım. Çoğunluğu sağlarsak kolay. Yeni sendikanın işi de kolaylaşır. Yok eğer imzalamaz, biz sendikalı olmak istemiyoruz derlerse yapacak bir şey yok zaten. Bize söverek kendi başlarının çaresine bakacaklar. Biz de kendimize iş arayacağız. Nesrin'in önerisi doğrultusunda katlara dağıldık. 2 saati aşkın bir süre sonra Birsen'in odasında buluştuk. İşler umduğumuzdan iyi gitmiş, 50 kişilik iş yerimizde 35 arkadaşımızdan imza ve onay almıştık. Haldun hepsini sendikaya götürdü. Biz, özellikle ben, sanki aptallaşmıştım. Birkaç saat önce haberim olan sendika işine, böyle balıklama dalışımıza şaşırıp kalmıştım. Şimdi iki sendika arasında olup biteceklerle yasal süreyi bekleyecektik. Bir de yöneticilerimizin bu durumu nasıl karşılayacaklarını. Çünkü akşama doğru nasılsa öğreneceklerdi. Başı çeken 4 kişi de aynı gibi ortadaydı. Bilgisizliğimize bakın ki henüz yasal yetkileri almamış bir sendikaya giriş belgesi doldurmakla bile kendimizi güvencede sanıyorduk. İki sendika arasındaki tartışma bölge çalışma müdürlüğüne imza karşılaştırması ile bitti. İş yerinden çalışanların imzalarıyla adları istendi ve sahte imzalarla yapılan başvurular geçersiz sayıldı. Artık dünya görüşü de bize ters gelmeyen, kimi görüş ayrılıklarımızı da tartışabildiğimiz bir sendikanın üyesiydik birkaç gün sonra. Sendika seçim yapılıncaya dek Birsen'i, Nesrin'i, Haldun'u ve beni temsilci atadı. Birsen aynı zamanda baş temsilci oldu. 20-25 gün sonra temsilcilerin seçimle göreve gelmesini sendikadan biz istedik. Atanmışlık hoş değildi. Seçim yapıldı ve Birsen dışında hiçbirimiz seçimi kazanamadık. İş yerimizde önceleri bize de sendikaya da kızanlar öylesine işe sahip çıktılar ki bu seçim yenilgisine çocuklar gibi sevindik. Birkaç ay boyunca sendikaya gidip gelmek, toplu sözleşme metni hazırlamak, ufak tartışmaları ya da sevinçleri yerli yerinde karşılamak için koşturduk durduk. Bu arada yöneticilerimiz arasında bir görev değişimi oldu. Yeni patronumuzun gerçekten bir patron gibi davrandığını görünce eskisine haksızlık ettiğimizi düşünerek çok üzüldük. Ama iş yerimizde tüm yöneticilerimizle sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerimizi özenle koruduk. Çünkü ülkemizde perde arkasını anlayamadığımız, her gün pek çok insanın evinde, sokak ortasında öldürüldüğü yaman günler yaşanıyordu. Bu nedenle bu sendika işine anam, kardeşlerim açıkça söylemeseler de bozulmuşlardı. Oturduğum mahalle orta direğin çoğunlukta olduğu kurtarılmış bölgelerdendi. Sık sık kurt ulumaları duyuluyordu sabahın ya da gecenin sessizliğinde. Belki de ben hep böyle sesler duyar olmuştum. Kız bana niye söylemediniz Kezban'ın ameliyat olduğunu, belki bir yardımım dokunurdu. Karşı komşumuzla kapıda ayaküstü söyleşen annem Kezban'dan haber alıyordu eve geldiğimde. Komşu ağzını açmadan annem açtı ki ne açma. Kızım seni gördükleri mi var? Tabanı yanık it gibi dolanıyorsun ortalıkta. Ne zaman söylesinlerdi ha? Evle konu komşuyla ilgilendiğin mi var ha? Doğru anacığım doğru. Nasılmış Kezban? Çok şükür dedi annem. Korkulacak bir şey yokmuş. Patoloji mi hatoloji mi neyse oradan temiz gelmiş parça. Kezban'ı Allah çocuklarına bağışladı. Yarın bir de sen git. Biz babanla gittik dün ya, o seni görmeyi ister. Olur anacığım giderim derken çok sevinmiştim. Gerçekten de yün örerek, dikiş dikerek geçirdiğim hafta sonları, akşamlar bıçakla kesilmiş gibi bitivermiş, doktora gitmesini önerdiğim Kezban'ın durumunu bile soramamıştım günlerdir. Yorgun ve geç geliyor, birkaç sayfa kitap okuyup bir de TV'deki ölümlü, silahlı, çarpışmalı, grevli, lockoutlu haberleri dinleyip hop yatıyordum. Yukarıdan sesler geliyor. Odamın dışında bir konuşmadır gidiyordu. Ancak nedenini kestirebildiğim için sormuyordum kimseye. Az sonra öğrenirdim nasılsa toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu. Tüh be yine anlaşamadık diyen İbrahim abi top gibi düştü odanın ortasına. Bunlar deli mi yahu? Bu toplantıda da anlaşma olmazsa geriye bir tek yol kalıyordu, iş bırakımı. Çalışanlar arasında oylama yapılacak ve ortak karar eyleme dönüşecekti. Oylama sonucu iş bırakımı çıkmazsa ya bize önerilen koşullara evet diyecektik ya da sendikamızın yetkisi düşecekti. Bunca yorgunluktan, çabadan, devinimden, hepsinden kötüsü de gerginlikten sonra başa dönüyorduk. Dur hemen karamsarlığa kapılma dedi İbrahim abi. Bu oylamadan kesinlikle iş bırakımı çıkar. Çıksa bile zor abi dedim. Dışarısı yanıyor. Bizim iş bırakımı gibi bir eylemi sağ salim atlatmamız kolay mı? Hepimiz sendikayla daha yeni tanıştık. Nasıl yürütürüz? Çoğumuzun o bilinci, o direnci yok. Bırak Fahriye böyle düşünmeyi. İş bırakımı kararı çıkarsa yöneticilerimiz anlaşmayı yapar. Çocuk mu bunlar? Bu ideolojik bir anlaşmazlık değil ki. Aradaki ayrılık 1,5-2 milyon bir şey. Yani bir hak iş bırakımı bu. Onlar da istemez kapıya bu iş yerinde iş bırakımı vardır diye yazdırmayı. Hiç de öyle bir tavır sergilemiyor ki büyük patron abi. Göreve geldiğinden beri nasıl davranıyor görüyor musun? Kırıp geçiriyor ortalığı. Büyütme bunlar her iş yerinde olur. Benim de kendisiyle aram iyi değil şu sıra. Ama o bizi de iş yerimizi de sever. Biz de daha duyarlı davranalım. Durumu daha da kötüleştirmeyelim. Akılcı olalım. Kafamda iş yerimdeki sorunlarla döndüm eve akşam. Üçüncü katın merdivenlerini çıkarken önümdeki kadının yerlere değin uzanan giysileri, başını bağlayış biçimi ilgimi çekti. Kadın ayak seslerimi duyunca dönüp baktı. Apartmanın aydınlığı yeterli değildi. Yabancı biri diye düşündüm. Kadın bekledi çıkışımı. Aa kız Zühre bu ne kıyafet? Nesi varmış Fahriye? Çok şükür Allah'ıma kapandım. Yaşlanmadan önce toparlandım. Hak yolunu buldum. Fahriye başını örtmek ayıp mı ki? Niye öyle bakıyorsun? Allah sana da kısmet eder inşallah. Aman Fahriye vallahi iyi ettim. Zaten kocam 3 kuruş para alıyor. Üst baş derdinden de kurtuldum. Bir yazlık pardösü, bir kışlık manto. İçine ne giyersen giy üf. Zühre sen ne çirkinmişsin be. Gözlerini güzel gösteren de o uzun saçlarınmış meğer. Azıcık şişmanlamaya bak. Bu giysilerle korkuluk gibi olmuşsun. Halt etmişsin sen. Kocam böyle beğeniyor. İçimde rahat. Sen asıl kendine bak. Böyle çengi gibi dolaş ortalarda bakalım. Zaten böyle olduğun için evde kalmışsın. Niye kaldığın belli. Zühre böyle söyleyip evine girdi. Güm diye vurdu kapıyı da arkasından. Şaşkınlığımdan saçma sapan sözler söylediğimin ayırdındaydım. Ancak öfkemi gemleyememiştim. Kendi kapımızı açıp içeri girdiğimde yorgunluğum 5'e 6'ya katlanmıştı. Vay be dedim içimden. 2-3 ay görmedim bu kadınları. Neler olmuş vay be. Annem Kezban da örtündü demez mi? Gece yattığımda Zühre'nin ortalıkta çengi gibi dolaş böyle sözleri takıldı usuma. Zaten evde kalmışsın. Zühre ile ondan 20-25 yaş büyük kocasını düşündüm. Zühre 30'unda bile yok ve 10-15 yıllık evli neredeyse. Evlendiğinde başına gelenleri anlatmıştı bir gün ağlayarak. İlk gece kanama olmamış. Adam sen bakire değilsin diye aileleri mahalleye ayağa kaldırmış. Sabahın köründe Zühre'yi yakınları doktora götürmüşler. Meğer kızlık zarı kolay bozulacaklardan değilmiş. Doktor ben müdahale edeyim isterseniz demiş. O doktora inanmamış adam. Bir iki doktor daha gezmişler. Onlar da bakire diye rapor vermiş ve adamın inadı baskın çıkmış.